Herkese merhabalar. Bir Milenyum Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum uzun zamandır tanıdığım, tanıştığım bazı yollarla ve artık gerçekten tanışmak için can attığım, hatta kayıt öncesinde de biraz böyle sohbet ettiğimiz, dertleştiğim bir arkadaşım artık. Berfin daha yanımda. Berfin şu an Her Yerde Sanat Derneği'nde bilim ve teknoloji eğitmeni olarak yer alıyor. Ben onu Hamdi Ulkaya girişim programından tanıyorum. Umut Yıldız'la yaptığı çalışmalardan tanıyorum. Biraz sonra kendisi uzun uzun bahsedecektir ama kısaca ben buralardan tanıyorum ve çok ilham alıyorum. O yüzden böyle sözü uzatmadan önce ona selam vermek, sonrasında sözü ona bırakmak istiyorum. Selam Berfin, hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ederim bu arada beni ağırladığın için. Çok heyecanlıyım.
Ben teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Çünkü gerçekten pandemi herkes için çılgın şekilde yoğun geçiyor. İstersen böyle ben senden kısaca bahsettim. Sen böyle hikayenle birlikte başlayabiliyorsun yani. Hani böyle üniversiteyi nasıl seçtin? Üniversiteden sonra neler oldu? Kendi keşfetme yolculuğu nasıl oldu? Üniversite seçimi nasıl yaptın gibi. Çünkü böyle benim dinleyicilerim yaş kitlesi biraz 18-24 arası. Üniversiteye yeni başlayacak olan kişiler de olabilir. Ve aslında kanalda yapmak istediğim şey de 21. yüzyıllık gençlerin kariyer yolculuklarını nasıl oluşturduklarını biraz irdelemeye çalışıyorum. O yüzden istersen oralardan başlayıp bugüne gelebiliriz.
Tamam. Ben aslında moleküler biyoloji ve genetik bölümünden 2020 yazında mezun oldum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde okudum. Üniversiteye 2016 yılında girdim. O zamanlar işte bu bölümü tercih etme isteğim biraz uzaya olan merakımdan, biraz da biyolojiye olan sevgimden kaynaklandı. Yani biyolojiyi seviyorum, uzaya ilgi duyuyorum ve bu iki alanın birleşebileceğini öğrendiğimde biraz da ileride astrobiyoloji dediğimiz bu alanla ilgilenmek için ilgili bir bölüm okumak istedim. O zamanlar tabii benim yine Umut Hoca ile tanıştığım zamanlara denk geliyor. Kendisine de sorarak karar vermiştim zaten. Moleküler biyoloji bölümünü bu yüzden istedim. İleride astrobiyoloji çalışmak için. İşte yaşamın temel evrimi, yaşamın kökeni, yaşamın başka gezegenlerde var olma olasılığı nasıl araştırırız? Bu biyolojik izleri nasıl inceleriz gibi. Bu istekle 2016 yılında moleküler biyoloji ve genetik bölümünü yazdım üniversite tercihlerime. Pek şanslı bir tercih dönemi geçirdiğim söyleyemem. Yani birçok bizi dinleyenlerin yaş kitlesi de tam bu tercih dönemine denk geliyor olabilir de birçoğu için tabii talihsiz geçiyor. Benim için de öyle geçmişti. İstediğim üniversitede okuyamadım. Okuyamayacağımı anlamıştım zaten. Tekrar şansımı denemek yerine direkt balıklama dalmak istedim. En son tercihime ve hiç de gitmek istemediğim bir yere gitmek durumunda kaldım. Ama yine de sevdiğim bölümü okudum. İstediğim bölümü okudum. Beni bağlayan, tutan, motive eden ve çalışmaya devam etmemi sağlayan şey de buydu aslında. Tamamen bölümüme olan sevgimdi. Hiç bırakmayı düşünmedim. Hatta ikinci sınıfta Hacettepe Üniversitesi'ni tekrardan kazanmıştım. Fizik mühendisliği bölümünü. Hacettepe'ye mi gitsem, burada mı kalsam gibi düşünürken yine bölümümü çok sevdiğim için hiç istemediğim bir okulda kalmaya devam ettim. Yani bölümümü sevdiğim için. O yüzden bölümümü çok seviyorum. Bölümünüzü sevmenin çok büyük bir avantaj olduğunda farkındayım. Birçok şeye katlanmanızı sağlıyor. Size psikolojik bir sağlamlık veriyor. 2020 yılında buradan mezun oldum. Eğitimimin bir kısmını Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde, bir kısmını İspanya Üniversitesi'nde Murcia'da geçirdim. Bir kısmını da evde geçirdim. Yani en talihsiz nesillerden biri olarak ben ne liseden ne üniversiteden bir törenle mezun olma şansım olmadı. Belki de eğitime devam etme konusundaki inadımın altında işte bu hiç tamamlayamadığımı hissetmek de yatıyor olabilir. Hep talihsiz bir mezuniyet dönemine denk gelmesi. Üniversite mezuniyet dönemimde pandemiye denk geldi falan. Hiçbir zaman gerçekten mezun olduğumu hissetmedim. O yüzden de sonrasında hep akademide devam etmek istiyorum. Yüksek lisans yapmak istiyorum. Sonrasında eğer hala güçlü kaldıysam doktora yapmak istiyorum. Hala da güçlüysem post doktora çalışmalarına katılmak istiyorum istediğim üniversitelerde. Hayalim gerçekten akademide işte bir araştırmacı olarak devam etmek. Zor bir şey olduğunu da her geçen gün biraz daha keşfediyorum. Gerçekten çok zor bir şeymiş. Ama yine dediğim gibi bölümünü sevmek sanırım biraz daha katlanılabilir kılıyor zevkle yapmak. Bu şekilde üniversiteye başlama hikayem ve işte sonrasında yapmak istediklerim özetle bu şekilde.
Süper. Yani şöyle, daha önceki podcast bölümlerimde hep şeydi. Ya benim de bu arada söylediğim bir şeydi. Ben de biraz talihsiz bir seçim yapmıştım. İşte sadece bir videoda görüp biyomedikal mühendisliğini yazdım. Ve birkaç konunun da hep böyle şey demişti. Yani evet bölümüme harika aşık değilim ama yine de hani iyi bir üniversite tercih ettiğim için iyi imkanlar sundu, iyi çevreler sundu. Ve o aslında benim hani üniversiteye olan bağlamı devam ettirdi gibi. Şu an böyle çok farklı bakış açısından söyledim. Bence çok kıymetli. Gerçekten de hala buna seviyor olman ve dediğin gibi hani üniversite gibi böyle illet bir şeye katlanıp hala bu bölüme böyle bağlı oluyor olman, hala buna yüksek lisans yapmak istiyor olman harika bir şey. Bu da aslında dediğin gibi bölümün insan hayatındaki önemini ne kadar şey yaptığını vurguluyor yani. Evet. O yüzden güzel bir cevaptı. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Bu arada bu söylediğin de güzel bir nokta oldu. Çünkü biraz şeye de değinmek istiyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani bölümünüzü seviyorsunuz diye gidip herhangi bir üniversitede okumaya kalkmayın lütfen. Çünkü kesinlikle şunu çok net söyleyebilirim. İşte bir bölümde okuyup çok iyi bir üniversitede olmak varken işte bir üniversitede sevdiğim bölümü okumak gerçekten akıl kârı değil. Hele ki Türkiye'de işte bir üniversitede okumayın. Türkiye'de Taşra Üniversitesi'nde okumayın. Yani liseden farkı yok gerçekten. Maalesef ne yazık ya, bunu çok üzülerek söylüyorum. Bu arada nitelikli eğitime kafasını takmış bir insan olarak söylüyorum bunu. Maalesef bu kötülemek amaçlı değil. Üniversitelerimizi işte yermek amaçlı değil. Belki yeri gelirse onu da yaparız. Ama şu an onun yeri değil. Gerçekten size, sizi düşündüğüm için, yani gençleri düşündüğüm için söylüyorum bunu. Çok zordu. Yani bir şeye tutunmak, bölümüme tutunmak, yani özellikle akademide kariyer planlayan bir insanın bu çalışmalara tutunması, hele ki böyle bir işte yetersiz gördüğü bir eğitim sürecinden geçerken, Taşya'da bir şehirdeyken çok zordu. Ben sürekli yollardaydım mesela. Sürekli İstanbul, Ankara, sürekli şehir değiştiriyordum. Oradaki insanlarla vakit geçirebilmek için, sadece o üniversitelerin kampüslerinde vakit geçirebilmek için, o üniversitelerinin kulüplerinin düzenlediği etkinliklere gidebilmek için ben 1.000 liraya yakın bazen yol masrafı verdiğim oluyordu. Üniversite öğrencisi için bunlar gerçekten karşılanabilecek miktarlar değildi ama benim sosyal hayatım yoktu mesela. Çünkü ben taşrada yaşıyordum. Yani hafta sonu çıkıp gezemiyordum. Hafta sonu yapacak bir aktivitem yoktu. Okuldan sonra yapacak bir aktivitem yoktu. Bir öğrenci kulübünde yapacak bir aktivitem yoktu. Bu yüzden param cebimde kalıyordu. Ben de ODTÜ'ye gidiyordum. Boğaziçi'ne gidiyordum. İTÜ'ye gidiyordum. Sürekli geziyordum ve bu üniversitelerin kampüslerinde yer almaya, hocalarla tanışmaya, kulüplerle çalışmaya, gönüllü faaliyetlerde yer almaya başlıyordum. Ve hiç kolay değildi. Eğer bunu yapmak isteyen varsa da yapabilir. Ama çok zor olduğunda peşinden söyleyeyim. Gerçekten sorumluluk kabul etmiyorum lütfen. Bana işte ne kadar güzel şeyler yapmışsın Afyon'da okuyup, o zaman demek ki ben de Afyon'da okuyup güzel şeyler yapabilirim demeyin lütfen. Gerçekten çok zor şeyler bunlar. Ve sağlıklı olduğumu da söyleyemem. O zamanlarda mesela gecelerim yolda geçiyordu. Sınavlara çalışmadan girmek zorunda kalıyordum. Çok kez her şeyi bırakıp eve dönmek istedim. Çok daha iyi bir ortalamam olabilecekken çok kötü bir ortalamam oldu. Çünkü nefret ediyordum bazen o derslere girmekten. Hocalarımla tartışıyordum sürekli. Bir üniversite hocasıyla bir profesöre tartışmak ne demek? Ben o tartışmalara giriyordum çünkü o kadar hamdım ve o hamlıkla bu zorlukları yaşamak size bazen katlanılmaz ya da işte bekleyemeyeceğiniz, kaldıramayacağınız sonuçlar doğurabilir. O yüzden dediğim gibi iyi bir üniversitede işte bir bölüm okumak hala, yani hala daha geçerli bence.
Bu yolu tercih etmesen de bu yolu öneriyorsun.
Ben tercih etmezdim. Ben yapmazdım. Kesinlikle yine de böyle, yani yine olsa yine yapar mıydım bilmiyorum. Şu an bu çok zor bir soru oldu ama geldiğim yerden memnunum. Yaptığım her şeyden çok memnunum.
Süper. Ya bence de aynen bu şekilde ben de düşünüyorum. Çünkü yaptığımız her doğru ya da yanlış karar bizi bugünkü biz yapıyor ve bugünkü aslında düşündüğümüz şeylere getiriyor. O yüzden kesinlikle katılıyorum. O zaman biraz hazır sen şeyden bahsetmişken, işte böyle bir sürü üniversite geziyordum, bir sürü şehir değiştiriyordum kendimi geliştirmek ve oradaki insanlarla tanışmak için, bu konuya değinmişken ben de şeyi sorayım istiyorum. Okul harici böyle kulüpler, topluluklar noktasında neler yaptın, neler kurdun? Ya benim bildiğim birkaç tane topluluk kurduğum var. Oralar neler yaptınız? Biraz istersen oralardan bahsedebilirsin.
Tabii. Yine böyle biraz geriden başlayayım. Ben lisedeyken Nusaybin Anadolu Lisesi'nde okudum. Lisedeyken münazara, tiyatro ve müzikle ilgileniyordum. Üçünde de okul takımındaydım. Münazara'da işte Türkiye şampiyonlarına katılma fırsatım oldu. Hatta ilk kez tek başıma İstanbul'a gitme deneyimim 9. sınıfta münazara şampiyonası vesilesiyle olmuştu. Çok başarılı olduğumu söyleyemem ama bir şey yapmak için başarılı olma gibi bir beklentim olmadı. Zevk aldım ve ilerleyişimden memnun olduğum için inatla yapmaya devam ediyordum. Bunlar hep beni çok yönlü bir insan yaptı lisedeyken ama çok yolunu kaybetmiş bir insan. Bilimle tanışmam demeyeyim, bilimin bir meslek olarak icra edilebileceğini keşfetmem 11. sınıfta oldu. Yani 11. sınıftayken bir bilim insanı olunabildiğini, ana karnından Einstein olarak doğmadan da çalışarak bilim insanı olunabileceğini keşfettim. Bu benim için çok önemli bir keşifti. 11. sınıfta bunu keşfedince gerçekten bilim insanı olmak istediğimden emin oldum. Yapılabileceğini gördüğüm için. Bunun için de medyaya tabii, sosyal medyaya gerçekten çok minnettarım. Bunu keşfettikten sonra sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başladım. Sosyal medyada vakit geçirdikçe bilimle ilgilenen çok fazla gençle tanıştım. Türkiye'nin dört bir yanından. Onlarla sosyal medya etkinlikleri yaptık. Sonra farkında bile olmadan bir topluluk kurmuş olduk. Herkes bir yerde ve biz bir topluluk kurmuşuz. İşte web sitesi kurmuşuz. Artık üyelik formumuz var, mentorlarımız var. Antalya'da bir etkinlik oluyor mesela. 15 tane farklı şehirden lise, üniversite öğrencileri olarak toplanıp oraya gidiyoruz. Bazen fon buluyoruz, burs buluyoruz. Cep harçlığımız çıkıyor. Yani artık bu bir gerçekten bir uğraş ve vaktimin çoğunu ayırdığım bir iş haline geldi gerçekten bu ekip içerisinde yer almak ve aktif olarak çalışmak. Üniversiteye geçtikten sonra da devam etti. Future Science Team'in hikayesine biraz giriş yapmış oldum. Üniversitede de işte ilk senesinde devam etti Future Science Team. Hatta 2018'e kadar devam etti. Evet, pardon. Ben hala üniversiteye girdiğim seneyi karıştırıyorum. 2018'e kadar devam etti. Ondan sonra farklı üniversitelerin topluluklarıyla çalışmaya başladım. Mesela üye olmasam da vakit geçirmeye başladım. ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu, işte biyoloji toplulukları, Boğaziçi'ndeki bilim toplulukları, onlarla iletişim kurmaya, oradaki insanlarla arkadaş olmaya başladım ve bu vesileyle çok sık etkinliklere katılım sağlamaya, bazen de organizasyon ekibinde yer almaya başladım. Üniversitenin 3. senesinde Erasmus için yurt dışına çıktım ilk kez. Şu anda detaya girmeyeceğim ama oradan sonra işte girişimcilik programlarıyla tanıştım. Ulukaya girişimine başvurdum. Sonra Yetken gibi. Yani bütün fırsatları değerlendirmeye çalıştım. Okul dışında yaptığım her şey aslında kendimi bulma çabasının bir parçasıydı. Kendimi bulmaya çalıştım. Henüz bulmadım ama yaklaştım. Yani yaklaşmadım da ama epey yol kat ettiğimi düşünüyorum. O yüzden benim için çok kıymetli bu okul dışında yaptığım her şey. Bir de hele ki okulundan memnun olmayan bir öğrenci için bütün öğrencilik hayatı okul dışında yaptığı şeylerdir. Benim de gerçekten bütün öğrencilik hayatım gözlerimin önünden geçtiğinde ne geçiyor derseniz sosyal medya DM'leri falan geçiyor. Çünkü fiziksel olarak öyle bir ortamda değildim. Sürekli sosyal medyada insanlarla tanıştığım, sonra etkinliklerde buluştuğum bir hayatım oldu. O yüzden bir yandan minnettarım, bir yandan da keşke daha güzel olsaydı. Keşke bir kampüs hayatı olan bir öğrenci olsaydım. Konserlere giden falan. Hala Mor ve Ötesi konserine gidememiş olmak mesela beni çok üzüyor. Hayatımda hiç istemediğim bir sanatçının konserine gidememiş olmak falan. Ama her üniversite hayatı beklendiği gibi geçemeyebiliyor. Yine de memnunum. Yani ne kadar iyimser bir insan olduğumu fark ettim bu arada şu anda.
Evet, gerçeklerle yüzleşme podcast'ı bu aslında.
Aynen ya. Umarım finalde ağlıyor falan olmam.
Bence harika olur. Ha, bana da iyi PR çıkar.
Belki ağladı yayında.
Bu arada şeye çok katılıyorum yani. Dediğin gibi kampüs hayatı insana çok farklı deneyimler katıyor dediğin gibi. Ben de hep o yüzden önceki bölümlerde de ve birkaç bültenimde de şey söylemiştim. Hani bölüm mü okul mu okul tercih etmek daha mantıklı olabiliyor sunduğum evet. Şeyler açısından. Ama şu an öyle bir dünyaya geldik ki ya bundan sonrası nasıl olur bilmiyorum. Hani düzlüğe çıktı. Sonra ama ya mesela pandemi yani kampüs hayatı bize de yaşatmadı. Yani ben de Yıldız Teknik'te gidip de oturmadım içimlerine falan. Ve dediğin gibi bazen dışarıda o kadar çok zaman harcıyorsun ki işte ne bileyim kendini geliştirmeye, kendini bulmaya, bir şeyler araştırmaya. Yani okulda da harcayacağım vakit kalmayabiliyor. O yüzden dediğin gibi şey çok kıymetli yani. Elinde ne fırsat geçerse onu değerlendirmek. Bu yüzyılda çünkü her şey çok hızlı akıp geçiyor. Neyi yakalayıp ne kazanabildiysen o en değerlisi oluyor. Hazır böyle şey Hamdi Ulukaya'dan da bahsetmişken benim böyle genel olarak her konuğuma da sorduğum bir şey bu. Böyle girişimcilik kavramıyla nasıl, ne zaman tanıştın? Nasıl yani ne zaman bunun gerçekten böyle önemli bir şey yani bir olgu olduğunu ve insanların bunu hani icra ettiğini anladın? Onu merak ediyorum.
Güzel bir soru. Ve güzel bir yanıtım da olduğunu düşünüyorum. Girişimcilikle tanışmam, ben girişimci olduğumu çok geç fark ettim. Yani bir girişimci ruhlu bir insan olduğumu çok geç fark ettim. Ya yani girişimcilikle tanışmam üniversite öğrencisiyken katıldığım etkinlikler sayesinde oldu. Çünkü ben girişimciliğin ne olduğunu öğrendiğimde bir girişimci olduğumun farkında olmadığımı da öğrendim. Üniversitenin ikinci senesinde YG ile tanıştım. İşte lisede kuruluşunda yer aldığım bir topluluk olan işte Future Science Team'i anlatmak için girişimcilik etkinliklerine konuşmacı olarak davet edildim. Konuşmacı olarak gittiğim etkinliklerde dinlediğim diğer sunumlar bana girişimciliğin ne olduğunu öğretti. Ve ben orada fark ettim. Ama ben girişimciyim sanırım. Şu an yaptığım şey bir girişim hamlesi gibi bir şey. Bu sayede doğal bir şekilde gelişen girişimci ruhumun nasıl besleneceğini ve neleri iyi neleri kötü yaptığımı öğretti. Girişimcilik tanımı da ilk o zaman yani YGA'da ilk öğrenmiştim. Yani YGA'da bir süre eğitim aldım. YGA'lı olmadım ama eleme süreçlerine kadar bayağı bir eğitimden geçiyorduk orada. Bu arada YGA'yı da öneririm. Öğrenci arkadaşları hem liselere hem üniversitelere araştırmalarını. Orada birçok şeyi kez duydum. İlk kez keşfettim. Sonra dediğim gibi Future Science Team'e çok fazla ilgi gösteriliyordu kurulduğu ilk zamanlarda ve çok fazla etkinliğe konuşmacı olarak davet ediliyorduk. Ben ilk başta neden olduğunu anlamıyordum. Sonra katılınca aslında yaptığımız şeyin çok büyük bir şey olduğunu anladım. Çünkü Future Science Team dağıldıktan sonra, çalışmayı bıraktıktan sonra ona benzeyen çok fazla topluluk ve oluşum olmaya başladı. Hatta firmalar, büyük şirketler Future Science Team'in yaptığı şeyi yapmak için kurum içi girişimci gruplar oluşturmaya başladı. Ya Future Science'den ilham aldılar demiyorum ama Future Science Team'in yaptığı şey bir ihtiyaç olarak doğmaya başladı. Ve büyük şirketler, okullar böyle topluluklar ya da böyle ekipler kurmaya, kuruluşlarına teşvik etmeye ve fon vermeye başladılar. O zaman ben anladım aslında yaptığımız şeyin gerçekten bir girişim olduğunu ve eğer bunun farkında olsaydık ve bir girişimcilik eğitimi almış olsaydım o zaman çok daha büyük bir eğitim girişimi olabileceğini fark ettim. Girişimcilikle tanışmam aslında bu şekilde oldu. Yani Future Science Team kurulduktan sonra bir şekilde etkinliklere davet edilmemiz, burada insanlarla tanışmamız sayesinde oldu. Sonrasında tabii Future Science Team 2018'de çalışmalarına son verdi. Yani yönetici ekip ilk başta değişti. Ben ilk başta ayrıldım vakit ayıramadığım için ve yeterince sürdüremediğim için. Sonra da bir ay sonrasında da ekip devam etmek istemedi. Sonra Future Science Team hikayesi bitmiş oldu. Ama sonrasında tabii alt ekipler kuruldu. Orada tanışan insanlar çok güzel farklı platformlar kurdular. Hala takip ediyorum ve gerçekten çok mutluyum bu insanlarla daha önce yolum kesiştiği için. Sonrasında yine işte bu girişimcilikle tanışmış olmam. Yani insanın kanına bir kere girdi mi bırakmıyor gerçekten. Sürekli okuduğum bölüm ne zaman bir bilgi öğrensem buradan bir girişim fikri çıkarım falan diye bakmaya başladım. Yani insanım gerçekten manyak ediyormuş girişimciliğe dair bir şey öğrenmek. Hoca diyor ki böyle enzim üretiliyor diyor. Ben dedim ki bak biz enzim üretebiliriz. Hoca diyor ki işte burada böyle aşı üretiliyor. Ben dedim ki diyorum biz aşı üretelim. Sürekli bir olaylara üretime girme, o üretim süreci, fikir üretmek, proje üretmek, ekip kurmak falan. İnsanın kanına gerçekten bir kere girdim bırakamıyor. Sonrasında bu şekilde hatta İspanya'daki Erasmus deneyimimden sonra bir de orada biyoteknoloji eğitimi aldım. Yani direkt orada insan eğitimi veriyorlar sana. Biyoteknoloji startup'ı kur gibi bir eğitim veriyorlar gerçekten. Sanki amaçları buymuş gibi. Çünkü benim her dersimde istisnasız orada dönem sonunda şöyle bir proje ödevimiz oluyordu. O derse dair bir konu seçip bir ürün üretiyorsun ve yatırım almak için sunum yapıyorsun. Oradaki bütün derslerimde bunu yaptım. Enzimatik dersinde, protein dersinde, genetik mühendisliği dersinde, immünoloji dersinde hepsinde bu sunumları yaptım. Ve bu benim girişimcilikle ilgili ve alanımla da kesişen bölümü hep besledi. Sonra orada aklıma gelen bir fikir vardı. Biraz astrobiyoloji olan ilgim, biraz biyoteknoloji bilgim, biraz işte girişimcilik bilgim birleşti ve dedim ki ben bununla Ulukaya girişimine başvurayım. Büşra Köksal arkadaşım o zamanlar bana Ulukaya girişimine başvurmamı çok öneriyordu. Ben de başvurdum. Sonra kabul aldım. Hiç beklemiyordum bu arada kabul almayı. New York'a gitmeye hak kazandım ve yine çok talihsiz bir insan olduğum için New York'a da gidemedim. Ya ben bir kere sen mezun olamıyorsun üniversiteden. New York'a gitmek senin neyine? Hayal kurmuş olmam bile hata. New York'a gidemedim. Olsun yine. Her cümlemin sonunu olsunla bitireceğim. Öyle yani girişimcilik Hamdi Ulukaya girişimine de bu şekilde kabul aldım. Oradaki projem sonra girdikten sonra değişti. Yine eğitime yönelmeye başladım. Bir eğitim girişimi kurayım. Eğitime katkı sağlayan işte sosyal girişim olsun ama aynı zamanda nitelikli eğitim hedefine de biraz katkı sağlasın gibi. Bu şekilde yani girişimcilikle böyle tanıştım, böyle devam etti ve içimde de hep var biraz. Akademide devam etmek istiyorum ama sanki her an yine öğrendiğim bir bilgiyi alıp direkt startup kurmaya koşacakmışım gibi de bir his var. O hala böyle alev alev duruyor bir köşede. Biraz susturdum şimdi master başvuruları falan başladığı için. İleride yine sesi yükselebilir, daha fazla alevlenebilir. Bilemiyorum yani girişimcilikten insan kolay kolay kurtulamıyor.
O zaman bir diğer soruma geçmek istiyorum. Böyle biraz şeyden bahsettin. Hani yurt dışına gittiğinden, hani Erasmus için. LinkedIn'den de gördüğüm kadarıyla çok fazla yurt dışında da araştırmacı öğrenci olarak bulunmuşsun. O yüzden böyle şey sorusunu sormak istiyorum. Hani şu ana kadar onlar iş deneyimi olarak geçer mi bilmiyorum. Belki de geçerdir. Hani sen benden daha iyi cevaplarsın zaten oraya. Şu ana kadar böyle iş, staj deneyimlerin nasıl oldu? Bu üniversitelerde ya birçok farklı üniversite çünkü araştırmacı öğrenci olarak bulunmuşsun. Bunlar nasıl gelişti ve oralara nasıl girdin? Onları merak ediyorum.
Nasıl girdim? Ya üniversitede ilk senemde stajla kafayı bozmuş bir durumdaydım. Yani üniversitemden memnun olmadığım için sürekli staj bulayım, biriyle bir şeyler yapayım kafasındaydım. Gerçekten stajla kafayı bozmuştum ki ilk yaz tatilimde yurt içi, yurt dışı her yere mail atmıştım. Staj yapmak istiyorum. Tüm masraflarımı kendim karşılayacağım demiştim. Hatta ne kadar büyük bir iddia. Ya o zaman sahip olduğum hırs şu an olsa mesela Harvard'da falan olabilirdim belki. O kadar çalışkan, o kadar hırslı olmaya devam etseydim. Ama ilk staj deneyimim ikinci sınıfın yazında oldu. 2018 yılında Koç Üniversitesi yaz araştırma programına kabul edildim. Fizik bölümünde Özgür Müstecaploğlu gibi harika bir hocayla çalışma fırsatım oldu. Hep de övünürüm kendisi Tekin Dereli'nin öğrencisi. Ben de onun öğrencisi oldum ama fizikçi değilim. Ya yine de oldum. Çok da böyle övündüğüm bir şeydir. Aynı yaz okulun Erasmus Plus imkanları için başvuru yapmıştım. Ve İspanya'da okumak için burslu kabul aldım. Koç'taki stajım biter bitmez İspanya'ya gittim. 2019 yazına kadar bir sene boyunca İspanya'da okudum biyoteknoloji bölümünde. Hayatımın en zor ama en öğretici dönemiydi yani kesinlikle. Hiç istisnasız en büyük zorlukları orada yaşadım. Oradayken çok şey öğrendim. Araştırma kariyeri istediğimden emin oldum. Yani bu doğrultuda yine ilk sene yaptığım gibi paramı biriktirip staj için araştırma yapmaya başladım İspanya içerisinde. Hazır vizem de varken. Valencia Üniversitesi'nde bir staja kabul aldım. Valencia Üniversitesi'nin Evrimsel Biyoloji ve Biyoçeşitlilik Enstitüsü'nde. Yaşlanma üzerine çalışıyorduk orada. Hatta orada bir doktor öğrencisi vardı Zahida. ODTÜ mezunu, Azerbaycanlı, Türkiye'li. Orada onunla tanıştım ve benim akademik ablam oldu diyebiliriz. Valencia'da çalışırken Blue Marble Space Institute of Science'a başvurmuştum. İlk astrobiyolojiye olan ilgimden ve artık astrobiyolojiyle ilgili bir staj da yapmak istediğimden. Oradan da kabul aldım ve orada da araştırmalara başladım. Orada çalışmaya başladım. Bunların hepsi bu arada iş deneyimi değil, araştırmacı öğrenci deneyimiydi. Yani staj ve araştırma programı olarak geçiyor hepsi de. Böylece aynı anda hem okul hem de iki araştırma stajını birlikte yürütmeye başladım. Biraz zor olsa da beni akademiye çok iyi hazırladığını düşünüyorum aslında bunların. Valencia'daki stajım fiziksel olarak bir ay sürdü ama hala araştırma ekibiyle çalışmaya devam ediyorum. Yani şu an bile. Çünkü iki tane yayın üzerine çalışıyoruz. Bu iki makale yayınlanmasını planlıyoruz bu sene. Bunlar benim yer aldığım ilk yayınlar olacak. O yüzden duygusal anlamda da biraz kendimi adadım. Blue Marble'daki çalışmalarım ise bir sene sürdü. Çok güzel bir konu çalışmıştım. Yani bütün stajlarım arasında en wow falan dediğim konu oydu. Ama en başarılı olduğum o değildi. Olsun. Çok güzel bir konu çalışıyordum. Bu araştırmanın poster sunumunu ODTÜ Astrobiyoloji Konferansı'nda yaptım 2019 Kasım'da. Ve programdan mezun oldum. 2020 başında sanırım, evet. Üniversitedeki son dönemim devam ederken Mardin'de bir STK'da Alman Kalkınma Bakanlığı'nın fonladığı bir projede çalışmak için iş teklifi aldım. Zaten okul online'a dönmüştü ve Mardin'e dönmüştüm. Okul devam ederken orada da çalışmaya başladım. Yaklaşık bir senedir bu pozisyonda tam zamanlı bilim ve teknoloji eğitmeni olarak çalışıyorum. Son stajımda geçtiğimiz yaz ODTÜ'de antik DNA alanında oldu. Orada 3 ay süren bir araştırma stajı yaptım ve tamamladım. Ve aynı zamanda üniversiteyi de tamamladım geçen yaz. Şu anda da yüksek lisans başvurularına hazırlanıyorum. Yine ileride astrobiyoloji çalışmak istesem de şu anda daha çok biyoinformatik, yapısal biyoloji alanlarıyla ilgileniyorum. Ve başvurularımı bu yönde yapıyorum. Bu şekilde.
Bu şekilde dediğin aslında koskoca bir üniversite dönemi, yani dönemi de diyemem, yılları ve gerçekten inanılmaz deneyimler. Yani ben düşünemiyorum herhangi bir yerde araştırmacı öğrenci olarak bulunduktan sonra enerjim tükenmesin. Sen bu kadar çok yerde çalışmışsın. Ve hala daha devam ediyorsun katkı vermeye. Yani ben mesela şeyimdir, bitti mi tamam kestirip atmışımdır onu. Yoluma devam etmişimdir. Ama sen hala içinde bulunmaya devam ediyorsun. Ve bence çok kıymetli zaten bilimsel bir yayında bulunmak. O yüzden tebrik ederim tekrardan. Teşekkür ederim. Bu kadar çok deneyimi de paylaştığın için teşekkürler. Şimdi biraz böyle seninle ilgili merak ettiğim ve aslında eminim başka yerlerden de duyduğum böyle birkaç sorum var. İlk sorumla başlıyorum. Birçok şeyden bahsettin. Yani hem topluluk kurmak, topluluk yönetmek, bunlar zaten zor şeyler. Bunun yanı sıra üniversitede bir öğrenciydin. Bunun yanı sıra böyle Erasmus'a gittin, orada yaptığın şeyler var. Araştırmacı öğrenci olarak bulunan bahsettin. Birçok şeyle ilgilendin ve hala da aslında bunlarla devam ediyorsun. Bu kadar çok şeyle meşgul olmanın senin kişisel gelişimini negatif yönde etkilediğini düşündüğün oldu mu?
Aksine beni olmak istediğim insana yaklaştırdığını düşündüm hep. Çünkü ben her zaman yoğun olmak isteyen biriydim. Ve yoğun çalışma tempom olmadığında kendimi boşlukta hissettiğimi fark ettim. Kişisel gelişimimi uzun vadede pozitif etkilediğini düşünüyorum ama bu gelişim her zaman iyi ve sağlıklı hissederek olmadı. Yani her zaman iyi hissederek gelişmedim. Gerçekten çok kötü hissederek ama yine de geliştiğimi fark ederek devam ettiğim de oldu. Ruhen ve bedenen negatiflik içerisinde olduğum zamanlar oldu. Ama hepsinden yine çalışarak ve meşgul olarak çıktım. Yani kısacası bu kadar işle meşgul olurken çok zorlandım ve mental olarak çok zor zamanlar da geçirdim. Ama kendime ait bir hayat yaşadığımı hissetmek için bu meşguliyete bağlı olduğumu hissettim. Çünkü neyle meşgul olacağımı ben seçiyordum. Ve kendi seçtiğim, istediğim şeye emek vererek o konuda yetkinlik kazanıp profesyonelleşebiliyordum. Ya bu bir süper güç gibi. Çünkü bir insanı sıfırdan yaratabiliyorum. İstediğim özellikleri bir karaktere yüklemek gibi bir şey. Kendime bir hikaye ve onun oyun karakteri gibi bakıp kendi zevk aldığım bir hikaye yazar gibi yaşadım. En yoğun ve en yorucu dönemlerde bile edindiğim becerilere baktım. Kendime yüklediğim o özelliklere baktım. Bu şekilde düşünmeyi çok seviyorum. Çünkü bir insanı baştan yaratıyor gibi hissetmek, bunu lisedeyken fark etmek bence bir süper güç. O yüzden bir liselinin bunu fark etmesi çok önemli bir şey. Bir karakteri baştan yarattığınızı ve hangi özellikleri istiyorsanız onu yükleyebildiğinizi çok çalışarak, belki yeteneğiniz yoksa diğer insanlardan çok daha fazla çalışarak edinmeniz gerekiyor olabilir. Ama edinebiliyorsunuz. Hele ki günümüzde gerçekten istediğiniz bilgiye erişebiliyorsunuz ve deneyim kazanmak için insanlara ulaşabiliyorsunuz. İnsanlara ulaşmanın, iletişim kurmanın çok kolay olduğu dönemdeyiz. Ben hep bunun ekmeğini yedim gerçekten. Hep insanlarla iletişim kurabildim. İstediğim insanlara farklı kanallardan ulaşmayı denedim. Kalkıp gidip laboratuvarda görüştüm bazen çalışmak istediğim hocalarla ve ulaşılabilir insanlar oldular hep. Bu konuda hep çok şanslıyız şu anda. O yüzden kişisel gelişimimi negatif etkilediğini düşünmüyorum. Aksine en başta da dediğim gibi olmak istediğim insana yaklaştığımı hissediyorum. Çünkü olmak istediğim insan yoğun olmayı seven biri. Şu anda da yoğun olmayı seviyorum ve hep böyle olmak istiyorum. Bunu bıraktığım zaman, yoğun olmaktan usandığım zaman, daha az çalışmak istediğim zaman muhtemelen çok mutsuz olurum. Yani memnun olmam olduğum kişiden. Bilmiyorum bu söylediklerim ne kadar sağlıklı. Umarım psikolog bunları dinlerse ne der. Bilmiyorum ama bu gerçekten hissettiklerim bunlar.
Biraz da dönem de bizi buna zorluyor gibi. Az önce podcast'ten önce de konuştuğumuz gibi böyle o kadar çok seçeneğimiz var ve o kadar çok olabileceğimiz şey var ki, o kadar çok kendimize, senin de deyimine ekleyebileceğimiz özellik var ki, cebimize neleri doldursak, hangi yoldan yürüsek de daha farklı taşlar bulabilsek gibi böyle şeylerin içerisindeyiz. Yani düşüncelerin ve o arayışın içerisindeyiz. O yüzden bence çok normal ve birçok gencin de böyle olduğunu düşünüyorum. Yani yoğun olmadığında kendini nerede olduğunu kaybeden benim gibi, yani senin gibi ve bizim gibi birçok gencin olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence çok güzel yaptım.
Bu arada şey de çok önemli. Yani sen konuşurken gerçekten fark ettim bunu. Gerçekten kendimize yükleyebileceğimiz özellikler çok fazla ve önünüze serili gibi bir şey düşünün ve bunların hepsini alamıyorsun. Sadece bazılarını alman lazım. Ve o kadar iyi bir kombinasyon kurmalısın ki hem yeteneklerin, hem sevdiklerin, hem de ileride sana kazanç getirebilecek, hayatını sürdürebileceğin bir kariyer elde edebilirsin. O kombinasyonu iyi kurmak ya da o kombinasyonu doğru kurmak için olabildiğince mümkün seçeneği değerlendirmek için iyi bir vakit yönetimi yapmak çok riskli. O yüzden bence insanların demeyeyim, şu an gençlerin vakit yönetimini iyi öğrenmesi gerekiyor. Vakit yönetimini öğrendikten sonra daha az kaygılanacaklar. Çünkü daha fazla şeyi kendileri yönetebildikleri gibi öğrenebilecekler. Sonra öğrendiklerini nasıl kullanmak istediklerine ya da hangisini kullanıp hangisini geride bırakmak istediklerine karar verebilirler en azından. Daha aktif öğrenebilirler diye düşünüyorum. Yani o yüzden benim mesela hiç yapamadığım bir şeydi vakit yönetimi. Çok az uyurdum. Bu kadar şeyi yap. Yani üniversitenin ilk senelerinde çok az uyuyordum. Günde 3 saat uyuduğum oluyordu bazen. Ama eğer daha bilinçli olsaydım yine aynı şeyleri yapıp sağlıklı bir şekilde yaşayabilirdim mesela. Bu da mümkün. O yüzden bu tavsiyeyi de vermeden geçmek istemedim.
Harika bir tavsiyeyi de ekleme için teşekkürler. Hazır böyle çok çalışmaktan bahsetmişken ve önceki anlattıklarına atıf yaparken Türkiye'nin birçok bölgesinde ve dünyanın farklı yerlerinde de hem sunumlar yapmış hem de farklı üniversiteler gezmiş biri olarak sana soruyorum. Ülkemizde bilime olan bakış açısı yurt dışından farklı mı? Ya da mesela Türkiye içerisinde bölgeler arasında da değişiyor mu? Çünkü ben gerçekten çok dar bir kalıpta büyüdüm. Yani hep İstanbul'daydım hayatım boyunca neredeyse. O yüzden böyle dış bir gözden ve senin gibi farklı şeyler deneyimlemiş birinin dış gözünden görmeyi, o bakış açısını da görmeyi çok isterim.
Türkiye'nin içerisinde işte bölgesel farklılıklara çok hakim olduğumu söyleyemem. Yani bilgim olmadığı için şu an bir fikrim de olmadı açıkçası. Ama ülkemizde dünya standartlarında çalışmalar yapan insanlar var, topluluklar var. Gerçekten henüz sandığımız kadar yalnız değiliz. Henüz bütün beyinler bizi terk etmedi. Onlar da terk etmek üzeredir muhtemelen de. Gerçekten dünya standartlarında çalışmalar yapan yerler var ülkemizde ve göz önünde olmayan cevherler gibiler. Ama ülkemiz derken genel yargıyı ve yönetimi ele almam gerekirse bilime olan bakış açısı maalesef çok sağlıksız bir durumda. Çünkü bunu bir bakış açısı veya şahsi fikir olarak yani göremeyiz. Pandemide çevresindeki ülkeler işte bilimin gösterdiği yolda kararlar alıp süreci yönetirken Türkiye'nin yaşadığı işler arası acısı durumda yani bu bakış açısının nasıl sonuçlandığını gösteriyor. Bilim aslında bir bakış açısı veya inanç konusu olmamalı. Çünkü bir kere bilime bir inanç gözüyle bakılmamalı çünkü bilime inanamazsın. Yani bilime inanma gibi bir lüksün yok. Bilimde inanmak yok, ya bilirsin ya bilmezsin. Ya öğrenirsin ya öğrenmezsin. O yüzden bilimin sözüne kulak vermek istemeyenler ya da menfaatlerine ve konforuna ters düşen gerçeklerden kaçanlar aslında bir ülkenin hem kültürel anlamda, akademik, sanatsal, sağlık anlamında her anlamda yani çöküşe götüren bir şey. O yüzden İspanya'dan örnek vermem gerekirse orada da çok fazla halkı gözlemleme şansım olmadı ama üniversitede bilimsel eğitim anlamında yani inanılmaz ben hayretler içerisinde kaldım. Bir kere cinsiyet eşitliği anlamında hayretler içerisinde kaldım. Kendimi böyle distopik bir yerde yaşıyor gibi hissediyordum. Bazen gerçekten dünyada olduğuma inanamıyordum. İspanya'da kadınların ne kadar aktif olduğunu, özgür olduğunu, özellikle akademide yönetici rollerinde yer aldıklarını ve bunu gerçekten çok rahat bir şekilde yaptıklarını gördüğümde çok kıskanmıştım. Bizim ülkemizdeki bakış açısına bakıp çok kıskanmıştım gerçekten. Benim sadece bir tane erkek öğretmenim var. Tam cinsiyet eşitliği olduğunu söyleyemeyiz. Kadınlar biraz fazla baskındı ama gerçekten çok başarılılardı. Orada tanıdığım bütün akademisyenler çok iyi yerlerden gelmişlerdi. Ama Türkiye'de mesela konu kadınlara geldi ama kadınların bir kere yaşadığı zorluklar özellikle akademide ya da herhangi bir işte iyi olduktan sonra sorun yaşamamaları mümkün değil. Türkiye'de birçok şeye bakış açısı o yüzden sağlıksız bence. Gittiğim işte mesela Norveç'te de bulundum. Orada da çok şaşırmıştım birçok şeye. Gerçekten UFO gören masum köylü gibi gezdim Avrupa'da. O yüzden üzülüyorum Türkiye'de olan bilime bakış açısını. Akademideki özellikle cinsiyet konusundan da giderek akademideki durumu, liyakatsizliği, bu kadar çok üniversitenin varlığını, taşra üniversitelerini yani bu konu uzar gider. O yüzden Türkiye'de bu durum değişmedikçe hep ikinci sınıf vatandaş olmaya, sağlıksızlığa, adaletsizliğe mahkum kalacağız maalesef.
Bence çok iyi yerlere vurgu yaptın. Çok gerekli yerlerde değindin. Kesinlikle bu bölümü dinleyenler geleceğin meşalesini eline alsınlar. diyerek diğer sorularıma geçiyorum. Buraya kadar böyle hem seni tanıdık hem böyle senden çokça ilham aldık. Yani birçok deneyimini çok şeffaf bir şekilde paylaştım burada. İşte yurt dışı deneyimlerinden de bahsettin. Türkiye'deki deneyimlerinden de bahsettin. Üniversitede gittiğin kulüp etkinliklerindeki deneyimlerinden bile bahsettin. O zaman şuraya kadar anlattığın her şey çok kıymetliydi. Şimdi ise senin ilham aldığın şeyler kısmına geçmek istiyorum. İlk sorum başlıyor. Bugüne kadar ilk katılmışım dediğim bir deneyim. Bu bir staj, etkinlik ya da hackathon, ideathon gibi bir şey de olabilir. Ya da senin kendi düzenlediğin bir şey de olabilir. Bugüne kadar ilk katılmışım ya da yapmışım dediğim bir deneyim.
Valencia'daki stajım. Direkt. Yani hayatım boyunca bana akademik ablalık yapacak biriyle tanıştım. Ve iki tane yayın çıktı. Yani inanılmaz bir deneyimdi gerçekten.
Süper. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri.
Doktor Umut Yıldız. Liseden beri mentorum. Bana çok katlandı. Bütün dertlerime ortak oldu akademik anlamda. Bana her zaman yol gösterdi, abilik ve hocalık yaptı. Çok şanslıyım onunla tanıştığım için.
Peki bugüne kadar iyi ki kendimi geliştirmişim dediğim bir alan. Yani birçok şeyden bahsettin aslında. Birçok yetkinliğin olduğundan, işte zaman yönetimine değindin, hırslı olmana değindin. Yani bugünlere getiren seni aslında şeyler bunlar ama kendi bakış açınla ilk kendimi geliştirmişim şu alanda dediğim bir alan hangisi?
Çok derin düşünmeden dijital medya diyeceğim. Blog yazmam ve sosyal medyayı kullanmam bana çok şey kazandırdı. Hem kendimi ifade etmek hem de insanlarla iletişim kurmak noktasında. O yüzden sanırım en çok kullandığım yetkinliğim yani medya.
Süper. O zaman hazır medya ile ilgili de böyle bir cevap vermişken hızlı sorumlarından ilkine geçiyorum. En çok Instagram mı kullanıyorsun yoksa Twitter mı?
Twitter.
Peki Spotify'ı mı kullanıyorsun, Netflix mi?
Spotify. Gerçekten 24 saat Spotify açıklayabilirim.
O zaman çalma listelerini bekliyoruz Berfin.
Tabii ki.
Eminim çok fazla vardır.
İlki bir milenyumlu podcast kanalı.
Reklam yerleştirme, evet, zorla yapılmadı arkadaşlar. O zaman diğer hızlı soruma geçiyorum. Sabah çalışmak mı yoksa akşam çalışmak mı?
Akşam, hatta gece.
Değil mi? Yani gün içerisinde o kadar çok bildirim bilmem ne geliyor ki akşam böyle temiz kafayla çalışasın geliyor yani.
Kesinlikle.
Peki ofiste çalışmak, işte okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunların hepsini evden yapmak mı? Bir de bu soruyu özellikle şu açıdan soruyorum. Yani sen üniversite hayatın neredeyse hepsini dışarıda geçirmişsin. Yollarda ve işte başka yerlere giderek. O yüzden bunun cevabını çok merak ediyorum.
Tam da bu soruya cevap veremeyeceğim demiştim. Çünkü kararsızım. Yani 3 gündür bunun yanıtını düşünüyorum. Kararsızım çünkü bilmiyorum, çok zor bir soru benim için bu. Evden yaparak çok daha verimli çalıştığımı düşünüyorum bir kere. Daha fazla vaktim oluyor. Ama fiziksel olarak çalışmak da beni çalışmaya hazırlıyor. Ortam olarak eğer doğru ortamdaysam çok daha motive oluyorum. Ama o zaman da vaktimi yönetmekte zorlanabiliyorum. Gerçekten çok kararsızım. Çok zor bir soru. Bilmiyorum. Bilen varsa bana da yol göstersin.
Harika. Ben de mesela onu tam olarak bilemem. Yani evden çalışmanın getirdiği tabii ki de çok şey var. Yollarda kaybetmediğimiz zaman kullanabiliyoruz falan ama dediğin gibi fiziksel olmak, doğru yerde bulunmak bazen çok şey kapatabilir. Yani fiziksel olarak mesela yanına geçen biriyle tanışabilirsin ve o senin hayatını da değiştirebilir gibi şeyler olabilecekken dijitalde sadece seçtiğin kişiyle seni o da kabul ederse o şekilde görüşebiliyorsun.
Aynen öyle.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Startup mı, kurumsal mı?
Startup.
Böyle...
Direkt. Startup. Çünkü kurallara uymakta çok zorlanıyorum. Yani kuralları kendim belirlemek bir kere üretkenliğimi arttırıyor. Yani kurumsalsa tam tersi etkiyi yapıyor. Mesela şu an kurumsallımsı bir çalışma ortamındayım, ofisteyim. Ve çok zorlanıyorum mesela kuralları kendim koymadığım bir yerde olduğum için. O yüzden kesinlikle startup.
Peki şey merak ettim. Mesela birçok araştırmada bulunma şansın olduğu için soruyorum bunu. Ya aslında araştırma yaptığın şeyi de sen kendin inşa ettiğin için ve kendi orada yöntemlerini kullandığın için orası da bir startup gibi sayılır mı? Yani sen nasıl görüyorsun?
Şimdi ben kurumsal deyince çalıştığım yere gittim çok. Laboratuvara girmedim ama laboratuvarda araştırma konum kesinlikle bir startup gibi. Kendin başlattığın, fikri geliştirdiğin, ya tam olarak bir startup gibi yani fikir gelişme aşamasından deney tasarımına, ekip çalışmasına gerçekten startup gibi. Aslında belki de o akademik çalışmayı o yüzden de seviyor olabilirim. Ama kurumsalda ben direkt yani şeye gittim, ofise gittim. Şu an çalıştığım ofise gittim.
Evet, evet. Ya zaten hani ima ettiğim şey oydu. Ben bunu ek olarak sormak istedim. Hani sen lablara nasıl bakıyorsun diye. Çünkü bence gerçekten orada yeni bir şey icat etmek. Ya icat değil ama inşa etmek için orada bulunuyorsun. Ve
evet.
Sana inanan insanlarla beraber çalışıyorsun. Bana o biraz o vibe'ı veriyor. Sen de nasıl karşılık buluyor
diye sormak. Bana da. Evet, kesinlikle bana da. Yani hiç kurumsal, öyle ki sen bunu söyleyince bir afalladım bir saniye, harbiden üniversitede çalışıyorsun falan diye. Ama bana da daha böyle startup ruhu var gibi hissettirdi.
Evet, o zaman son sorularıma doğru geçiş yapıyorum. Pandemi resmi olarak bittince yapmayı en çok istediğin şey ne?
Mor ve Ötesi konserine gitmek. Çok pardon, çok duygusalım şu anda. Gerçekten Mor ve Ötesi konserine gitmek istiyorum artık. Üniversite hayatımda yapamadım. Mor ve Ötesi bana bilet hediye ediyormuş tam şu anda.
Evet arkadaşlar, sponsorluk buluyoruz ve Berfin'i Mor ve Ötesi.
Tanıdığınız falan varsa ne olur.
VIP'den gönderiyoruz.
İnanılmaz herhalde. Ya bu şey getirdi aklıma bu arada. Ben İspanya'ya ilk gittiğimde canım çok çiğ köfte çekmişti. Sosyal medyada sürekli yazıyordum. Sonra Komagene bana 5 kilo çiğ köfte göndermişti İspanya'ya. Direkt ürün yerleştirme yaptım ama ya öyle bir best ki. Hani 5 kilo çiğ köfte gönderdiler falan. O yüzden böyle şeylerin gerçek olabildiğine inandığım için böyle direkt bilet falan dedim.
Gerçekten güzel hikayemiş bu arada. 5 kilo çiğ köfte.
Evet, yaya bitmedi.
Beğendik. O zaman diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum şu. Biraz girişimcilikten bahsettik. Hamdi Ulukaya programına girdiğinde girişiminin pivot ettiği hikayesinden de bahsettin hatta sen. O noktada şeyi merak ediyorum. Keşke ben kursaydım dediğim bir girişim var mı? Varsa hangisi?
Var. Çok var. Ama en çok yine hani bu şey Ulukaya girişimindeki fikrimin değişme sebebi de aslında buydu. İngiltere'de bir sosyal girişim kategorisine girebilecek Empowered by V diye bir iş var. V Kativu adlı bir üniversite öğrencisinin eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmak için başlattığı bir iş. Ben kurmuş olmayı çok isterdim. Hatta şu an yeterli enerjiyi ve motivasyonu bulsam ilk yapacağım şey benzer amaçla çalışan bir işi yerelde uygulamak olurdu.
Süper. Onların da linklerini açıklamalara koyarım. Bültende bunlara da yer vereceğiz. Umarım.
Süper.
Okuyanlar da, okuyanlar da ilham alırlar oralardan. O zaman son sorumla kapanışa doğru geçiyorum. Ya böyle biz de kuşağı genci olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bunun tanımlaması tabii ki de yok ama hani 95'lerden sonrası ve aslında 2018'lere kadar olan kısım bence biraz Z enerjisini taşıyan bir kuşak diyebilirim. Ve hani hakkımızda birçok şey yazılıp çiziliyor. İşte böyle onlar bunu severler, onlar şunu severler, bunu yapmazlar, böyledirler falan. Çok kalıplara sokulmaya çalışıyoruz istemesek de. O noktada senin hem gençlere söylemek istediğin hem de dünyaya ya bu söylenenlere cevap vermek istediğin şey nedir? Yani dünyaya söylemek istediğin bir söz olsa bu hangisi olurdu?
Dünyanın olduğumuzu sandığı bir profil değiliz özetle. Yani siyasetçiler bizimle geyik yapıp sosyal medya diliyle konuşup oyun magazin muhabbeti yaparak bizim sempatimizi kazanamaz. Dünyanın bilmesini istediğim şey bizden önceki kuşakların bizim yaşımızda sahip olduğu dertlerden çok daha fazlasına sahibiz. Bu nedenle görüşlerimizi, taleplerimizi ve hayallerimizi hafife alıp bize yüzeysel nasihatler vermek yerine bize anlamayı denemeleri tüm dünyanın yararına olur bence.
Harika bir kapanış. Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim. Senin de.
Ben konuk olduğun için teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Eminim başka sorusu olan varsa, seni daha da yakından tanımak isteyen, sana soru sormak isteyen olursa bir şekilde ulaşırlar diye düşünüyorum.
Kesinlikle ulaşabilirler sosyal medyadan. Bana yer verdiğin için ve bu kadar tatlı sorular hazırladığın için, kendimi ifade etmek için, bu kadar güzel bir yol sunduğun için ve güzel bir program için gerçekten yaptığın çok güzel, çok kıymetli. O yüzden ben de sana çok teşekkür ederim. Çok zevk aldım ve çok mutlu oldum.
Ya çok teşekkür
ederim.
Bunun böyle karşılık bulması beni de çok mutlu ediyor. Gerçekten de birbirimizi anlayan kişilerle bir arada konuşmak ve kendi yaşıtımız kişilere mikrofon uzatabilmek benim için inanılmaz güzel bir deneyim. Her bölümde farklı insanlarla hem tanışıyorum hem de bazen uzun zamandır konuşmadığım insanlarla da yani arkadaşlarımla da konuşuyorum. Ve her bölüm inanılmaz ilham alıyorum gerçekten. Bu bölüm de onlardan biriydi. Tekrardan konuk olduğum için teşekkür ederim. Umarım daha iyi böyle update'lerini de paylaşırız. Ve ilerleyen bölümlerde tekrar seni konuk alırım. Orada da bunlardan tekrar bahsederiz.
Umarım, çok teşekkür ederim.
O zaman görüşmek üzere. İlerleyen bölümlerde herkes kendine iyi baksın.
Görüşmek üzere.